Ayrım 2.
Nabzade Nazım, hala güzel. Safter'in o eski hissiyatı hüküm ve kuvvetten düşmüş, parlak hayatı bir zulmeti atalet içinde kalmıştı. Yaşı 50'ye yaklaşmış, adeta saçı beyazlanmış, 20-30 sene evvelki o şevk ve neşeler şimdi hazin bir sükunete dönmüştü. O zamanlar daldan dala konan ve her dalda bir başka şevk artıran ahenkle şakıyan hayali kuş şimdi bir dar kafes içinde melül melül çırpınmaktaydı. Zerrin bile olsa yine bu kafes o neşenin ebediliğine nispetle bir sıkıntı yeriydi. İkinci defa evlenmiş, 5 yaşında bir erkek, 2 yaşında bir kız çocuğa baba olmuştu. Zevcesi Sıdık'a, erbabı servetten bir zatın, biricik evladı olmakla beraber hüsnü edepçe birçok noksanları bulunmakta ve Safter 7-8 seneden beri ruh hastası olan bu kadının hakimce tavırlarına bir sabrı eyyubane ile tahammül etmekteydi. Bazen hayatının şu cefai daimisinden gizli gizli gözyaşlarıyla şikayet gösterir fakat mukabilinde zerre kadar istirahati fikriyeye muvaffak olmazdı. Ömrü işte böyle bir tek düze yaşayışın beyin ezici tesiratı içinde yıpranmaktaydı. Ekseri yağ geçmiş bir zamanın hatıraları katmer kaldırdıkça zavallı adam gerçekten vücudundan pişman olmaktaydı. Ol geçmiş zamanın ki o zaman kendisi genç, güzel, neşeli bir delikanlı olduğu gibi yine genç, güzel, neşeli bir nazeninin aşk ve iltifatıyla de bahtiyardı. Ah 20 sene evvelki ömrü mesut. Naz ve cilvenin ta kendisi olan Fahriye, o zaman henüz saadet içinde yüzen bir nazlı güzeldi. Tebessümünden güller açılırdı, gözlerinden tertemiz ışıltılar saçılırdı. Şirin konuşması gönül uyutur, nazende yürüyüşü kumruları hayran ederdi. Safter Fahriye'yi ilk defa Beykoz Çayırı'nda görmüş idi ki kendisi o yaz Boyacı Köyü'nde oturmaktaydı. Bir çarşamba günü meşagilinden intihazı fırsatla tenhaca eğlenmek için çayıra gelmişti. Saat 8'e doğru civar ahalisi birer ikişer toplanmaya başladılar. Safter ise dere boyunca çıkmaktaydı. Derenin teşkil ettiği bir dirsek noktasındaki gölgeliği pek sefaperver, hele burada suyun ufak taşları çarpmasından hasıl olan şırıltıyı pek ahenkli bularak çayırdan suya doğru hafif bir şif teşkil eden şatı çimenzara şöyle uzanıverdi. Biraz ötede mini mini bir havuz teşkil eden berrak su sattığı güneş ışıklarına karşı bir mihrak-ı akis hükmüne girmiş, karşıda koyu yeşil renkli tepelerin eteklerini örten ağaçlık hafif bir gölge içine sığınmıştı. Gökyüzünde el kadar olsun bir buluttan eser yoktu. Ağustos böcekleri çayır üstüne çökmüş olan bunaltıcı sıcaklık içinde şamata yapmakta, aralık aralık şurada burada hazin hazin şakıyan birkaç kuş sıcaktan şikayet eylemekteydi. Bu ağırlık asabı üzerine bir tazik göstermekle Safter uykuyla uyanıklık arasında bir gevşekliğe tutulmuş, rüyaya benzer hayaller görmeye dalmıştı. Bir taraftan da suyun şırıltısı rehavet veren bir ninni yerine geçmekteydi. Ah gençlik, gençlik! Senin her güzel cilven, alemi hayat denilen kargaşalıklarla dolu, şu kapkaranlık yeri aydınlatmakla yorgunluklar görmüş gözün, gamını gidermemiş olsaydı biz bu yaşayıştan ne beklerdik? Tenüratın fırtına bulutları arasında yalpırdayan şimşekler kadar süreksiz, korkunç görünse bile keşmekeşi hayat ile yorulmuş, etrafını saran kopkoyu karanlık içinde bunalmış kalmış olan gönüller için birer ümit ışığı sayılır. Safter tabiatın şu yorucu baskısı altında bile parlak parlak hayalata dalmaktan geri kalmadı. Ne hülyalar kurmaya başladı bilseniz. Vakayı tabiat validesini, pedirini, bir cümle yakınını elinden almış idiyse de bunlara mukabil kendisine 22-23 yaşlarında bir genç iken hüsnü servet ve edebi irfan bahşederek kaybettirdiklerini telafi etmiş yani lüzumu derecesinde mükafatlandırmıştı. Yaşayışında gördüğü noksan ise bir evlilikten ibaretti. Ne zaman tenha kalsa hep bu hayalata yol açar, hayalinde binbir türlü levhalar tasvir ederdi. Yaratılışına uygun bir kızı hangi tesadüfün sevkiyle nerede bulacağını bilemediği halde kendisince binlerce mevkide binlerce tesadüf icat etmekte ve fakat daha güzel bir mevki ve tesadüf tasavvur ettikçe evvelkileri reddeylemekteydi. İşte bugün de bu tesadüflerden birisi üzerine hayaller kurmaya başlamıştı. Karşılaşma yerini şu çayır olarak seçeceği ise tabidir. Güya çayırda dolaşırken yanında validesi olduğu halde bir nazenin cemale tesadüf etti. Bu nazeninin timsalini kendi arzularına muvafık teşkil edeceği malum. Yaratılışına tamamen hoş gelecek bir vücudu nazen de vücuda getirdi. Bu vücudu nazenin de bir de Hürrem diye ad verdi. Hürrem Hanım'ı kendisine meylettirdi. Kendisi zaten ona çoktan mail olmuştu. Hiçbir hal kendi kafasındaki emellere karşı çıkmamak isteğiyle Hürrem Hanım'ın validesini de kendi hakkında derhal bir hissi muhabbetle canlandırdı. Adeta birkaç gün içinde Hürrem'in zevkli kucağına atıldı gitti. Yeniköy'de bir yalı, bir istimbot, iki çifte bir kayık, birkaç uşak falandan mürettep bir neşeli bir yaşayış tertip etti. Nur topu gibi bir iki çocuk sahibi oldu. Bu mesut şartları cem ettikten sonra Mesude'den yaşayıp gideceğine zerre kadar şüphe etmek istemezdi. Mamafih bir iki dakika sonra şartları saadeti tamamlamak için kafi göremeyerek bahtiyarca yaşayışın ölçüsünü büyüttü. Bu ölçü büyüyünce servetini dahi çoğaltmaya mecbur oldu. Yaşayışı genişledikçe serveti arta arta bir dereceye geldi ki artık hayalatın mali hülya mertebesine vardı. Ah insanlara, ona nail olmuşken kanaat etmeyip yüze göz dikerler. Ellerine yüz geçince bine doğru can atarlar. Safter yaşantısının ölçülerini büyüte büyüte servetini de bir dereceye getirdi ki o dereceyi servete nazaran tek bir Hürrem ile kanaat hevesatını teskine kafi bulamadı. Tarzı hayatını değiştirmeye mecbur oldu. Her aylık gelirini 1.000 liraya kadar çıkarınca artık mesela gayet dilber bir İspanyol kızı, nihayet derecede nazik bir İngiliz kızı, güzel gözlü bir İtalyan karısı gibi güzellik timsallerini getirtti. Amerika'da gayet güzel bir aktris işitti. Birçok masrafları göze alarak onu da getirtti. Hasılı mal Hülya'nın şekil ve rengini değiştire değiştire nihayet yine kendi haddi dahiliğine çekilmeye mecbur oldu. Yine Yeniköy'de yalısı ve Hürrem'i ile kanaati razı oldu. Tam şu kanaat sırasındaydı ki 5-10 adım ötede çayırdan şühane kahkahalar, kehkehelerin kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu duydu. Bulunduğu yer asıl çayırdan alçak olduğu gibi derenin şırıltıları da kendisini bu kahkahaların sahiplerinden saklamaktaydı. Kahkahalar yaklaşa yaklaşa ta başının ucuna kadar vasıl olmuştu. Safter başını kaldırınca gözünün önünde gayet şairane bir canlı levha gördü. Meğer o kahkahaların, o kehkehelerin sahipleri genç, güzel, şuh ve nazik 6 kadınmış. Bunlar etrafı yabancıdan uzak zannederek kim bilir içlerinden taşan ne gibi hislerin şuh tesiriyle gülüşüp oynaşmaktalarken birdenbire hiç ümit etmedikleri noktadan bir yabancı gözün kendilerini gözlemekte olduğundan haberdar olur olmaz ve bilhassa bu yabancı gözdeki çekiciliğin farkına varır varmaz yapmacık utangaçlıklar ve fakat daha şühane davranışlar ve çığlıklarla kaçışmaya başladılar. Şu manzara Safter'in pek hoşuna gittiğinden ayağa kalkarak bu vahşi gaza sürüsünün neşeli kaçışını seyretmeye başladı. Kadınlar kaça kaça 20-30 metre uzakta bir söğüt ağacının gölgesinde toplandılar. Safter daha ziyade meydana çıkmış, kadınlar da şuhluğu, şetareti daha ileri götürmüşlerdi. Hepsi de birer yeldirmeye bürünmüş bulunduklarından yerli oldukları anlaşılmaktaydı. En yaşlısı 25'ten ziyade görünmeyen bu kumru kümesi hep seçme güzellerden oluşmuştu. Hepsi de en güç beğenir hevesleri bile tatmin edecek meziyetleri toplamıştı. Safter'in arzulu bakışları muntazam bir çiçek bahçesine düşmüş kelebek gibi hayran hayran çehreden çehreye gezmekteydi. Gençliği, güzelliği ve hele servetine delalet eden kıyafeti şu saadet goncalarının bir kat daha neşesini, parlaklığını arttırmıştı. Hele birisinin yürüyüşünden safalı bir gül bahçesi doğacak zannolunmaktaydı. Kahkahaların ardı arası kesilmiyordu. Kulaktan kulağa bir takım şühane sözler fısıldanıyordu. Ah, çocukluğumuzda böyle fısıltılara bazen biz de sırdaş olurduk. Safter çocuk olmaya çoktan razıydı. Şu gençlerin aralarında teati ettikleri esrarın biraz da kendisine ait bulunduğu cihetle ne kadar ferahtı. Bu kadar genç, bu kadar güzel kadınların hatırasını geçici bile olsa işgal etmekteki safayı kim takdir etmez. Safter bu temaşaya bir türlü doyamamaktaydı. Elinden gelse hemen kümenin içine atılıverecek. Fakat uzaktan doğru bir iki erkeğin yürüdüğünü görmesi üzerine safanın bu derecesiyle kanaate mecbur oldu. Aheste adımlarla uzaklaşmaya başladı. Arkasında ise kahkahalar hala devam etmekteydi. Arada sırada başını arkaya çevirince kadınlar da bir takım hareketler görmekteydi ki bu hareketleriyle şu anda zihinlerini işgal eden şeyin kendisi olduğunu Safter'e sezdirmek istiyorlar zannolunurdu. Şu zevkin tadı damağında kaldığından ertesi günü Safter yine Beykoz şehrine gelmiş ve fakat ezana kadar beklediği halde o safaya kavuşmak mümkün olamamıştı. Lakin cuma günü yine çayırda gezinmekteyken iki genç kıza tesadüf etmiş ve dikkatlice bakınca bunlardan birisini geçen gün o küme içinde görmüş olduğunu teşhis eylemişti. Kız da Safter'i görünce tanımıştı. O gün Safter ile kız birbirine 5-10 defa tesadüf etmişler, hatta tesadüfleri de isteyerekten vukuğa gelmişti. Her telakide ikisinin de nazarları birbirine tesadüf etmekte ve ara yerde gizli bir tebessüm teati olunmaktaydı. İkisi de yektigeri hakkında hissiyatı takdir etmişti. Birbirlerinin dikkatini çekmeyi başarmayı iftihara vesile saymakta ve fakat her iki taraf da şu muvaffakiyetle memnun olmaktaydı. İşte iki günün arasında şu suretle bir yakınlaşma hazırlığı peyda olmuş demekti. İkisi de bu memnuniyetle ayrılmışlardı. Safter eve gelip de bugünkü tesadüfü düşündüğü zaman yüzünde bir tebessümü mütmainane peyda olmuştu. Gönlünde garip bir sevinç duymaktaydı. Güya gönlü kabarmış, hissiyatı ferahlamıştı. Şu hal o safalardandır ki insan onu tasvir yani diğer bir gönüle tebliğ için hiçbir imkan bulamaz. Safter eline bir kalem almış, güya şu hissiyatını bir manzume suretinde tasvir arzusuna düşmüştü. Fakat o şek ve safayı örselemeden eda edebilecek bir kelime bulmaktaki acizini gördüğü zaman manzume fikrinden vazgeçmişti. Zihnine birbirinin peşi sıra birçok renkli ve nazenin fikri geldiği halde hiçbirisini kaleminden akıtmaya muvaffak olamamakta ve güya o renkli o fikirler kalemi görünce uçup kaçmaktaydı. Güzel kıza bir ilan aşk yazmak istemiş ve fakat hüviyeti hakkında zerre kadar malumatı olmadığı hatırına gelince bundan da vazgeçmişti. En nihayet hissiyatını tasvir edemeyeceğini anlayarak kalemi bırakmış ve yine hayalatına dalmıştı. Şüpheli bir emeli ısrarla takip etmek insanın huylarındandır. Bu kabilden olarak Safter de şu tesadüfün neticesini ele geçirebilmek ümidiyle cumartesi günü de çayıra gelmişti. Yine o ümit olmalıdır ki Fahriye yani Safter'in güzel kızı da gezintiye çıkmıştı. Bu sefer yanında bir Arap kadın bulunmaktaydı. Bugünkü tesadüfler daha sıkı ve daha isteyerek vukuğa gelmiş ve ara yerde teati olunan arzulu bakışlara adeta aşikare görünür, tatlı tatlı tebessümler de eklenmişti. Şu halden anlaşılıyor ki dün hazırlanan tanışma başlangıcından bugüne kadar epeyce yol almıştı. Yine ayrılmışlardı. Kayığına binip de dudaklarında bir mesut gülümseme olduğu halde açıldıktan sonra Safter'e bir pişmanlık hissi gelmişti. Bugün kızın evini öğrenmek imkanını hatırına bile getirmemiş olmasına canı sıkılmıştı. İki gün İstanbul'a memuriyeti başına inmeye mecbur olmuş. Salı günü ise akşama kadar beklediği halde üzüntülü olarak geri dönmüş ve bu üzüntü ve mahrumiyet ertesi çarşamba günü içinde hüküm sürmüştü. Safter o gün şu kızcağızın oturduğu yeri öğrenemediğini hayıflanmakta ve kendisini ayıplayıp kızmaktaydı. Sebebini henüz bilmediği halde bir şüpheli emel ve belki bir asılsız talep ardı sıra seyirtmekte ve Fahriye ile buluşma arzusu gittikçe kuvvetlenmekteydi. Safter kendisini elinde olmadan bu buluşmaya doğru çekip götüren sebebin mahiyet ve hakikatinden gafil olduğu halde onun delaletine körü körüne boyun eğmekteydi. Tecrübesiz çocuk bu sebebin bir sevda yani bir gönül verme olduğunun farkında değildi. Ne olursa olsun işini gücünü bırakıp ertesi perşembe günü de çayıra gelmiş ve hele bugün saat 6'ya varmışken Fahriye de çıka gelmişti. Yanında yine o Arap kadın bulunmaktaydı. Fahriye'nin tavırlarına dikkat olunsa mutlaka onun da Safter'in mütehassıs olduğu hissiyat ile hareket eylemekte bulunduğuna hükmedilebilirdi. Hakikat, Fahriye Safter'in kendisi için beslediği hislerin aynısını beslemekteydi. His dünyasında her hissin bir karşılığı olduğu tecrübeyle bilinir. Buna elektrik tesiri hükmünü veriniz, karşılıklı gönül akımı namını veriniz, ne derseniz deyiniz. Yekteriye'nin azıcık nazar dikkatini cebeden gönüller arasında bir birleşme, uyuşma cereyanı hüsule geliyor. İşte Fahriye'nin hissiyatı da bu cereyana tutunmuş. Safter'in hissiyatına doğru akıp gelmekteydi. İki genç arasında bugün teati olunan nazarlar, bir taraftan sevinçli anlamları, öte tarafta özür dilemeleri anlatmaktaydı. Fahriye İstanbul'da hasta olan teyzesinde validesiyle beraber iki gece kalmaya mecbur olmuştu ki işte iki günlük ayrılık bundan ileri gelmişti. Bugünkü buluşma iki genç gönül arasında anlaşmayı artırmıştı. Yekdiğerinin birinci ikinci telakilerde vakıf olamadıkları güzelliklerinin iç yüzüne gittikçe infazı vukuf eylemekte ve gittikçe birbirlerine meyli artırmaktaydılar. Bugünkü gezinti sair günlerdekinden ziyade çok sürmüş ve adeta akşam ezanlarına kadar uzamıştı. Fakat ne bugün ne sair günler iki genç arasında hiçbir kelime taati olunmamıştı. Birçok halde göz lisanı, birçok nazik düşünce aynı surette mütehassıs iki gönül arasında terceme ve tebliğ hususunda geniş ve anlaşılır sayılırsa da bazen bu genişlik ve anlaşılırlık dahi insana az gelerek gözün anlatamadığı bazı gizli düşünce ve hissiyatı sözle tebliğe ihtiyaç hasıl olur. İşte bundan dolayıdır ki gerek Safter gerek Fahriye dudaklarını yakıp durmakta olan sır dolu sözleri birbirlerine söylemeye can atmaktaydılar. Lakin ikisinin de tecrübesizliği gönüllerini birbirine açılmaktan men etmekteydi. Safter bugün meramına nail oldu. Fahriye'yi gizlice takip sayesinde mahalli ikametini öğrendi. Meseleyi saadetinin bir muğlak noktasını anlayıp aydınlatmış kadar sevinerek dünyalara sığmamaya başladı. Şimdi iş bir vasıtayla kızın hüviyetini tayin etmekten ibaret kalmıştı. Fakat zavallı çocuğun bu dünyada esrarını emniyet edecek bir hısmı, akrabası yoktu. En büyük bir müşküyle galabe çalar çalmaz bu galabenin meyvelerini toplamaya daha kuvvetli bir mani çıkıverdiğini görünce biçare Safter ağlayacak dereceye gelmiş ve 2-3 gün bu derde deva aramak uğrunda gece uykularından mahrum kaldığı halde hiçbir kolay yol bulamamıştı. Doğrudan doğruya Fahriye'nin evine gidip başvurmayı bile göze almış ve fakat bunda da birçok mahzurlar bulmuştu. Nihayet maksadına nail olamayacağına karar vererek yese dönmüş, gönlüne başka eğlencelerle avutmaya başlamıştı. Bir hafta kadar işinin başından ayrılmamak için kendini zorlamıştı. Fakat bu müddet mahrumiyeti üzlet geçer geçmez sabır ve tahammülünün de artık tükendiğini hisseylemişti. Bir gün yarın Beykoz'a can atma kararıyla eve geldiği zaman eline bir zarf tutuşturdular. Gönlünde hiçbir işareti tefeyyül hissetmedi. Telaşsızca zarfı yırttı. İçinden şöyle bir tezkere zuhur etti. Efendim hazretleri, bat-ı günah zat-ı âli kerimanelerine maruzat-ı bende ganem bulunduğu cihetle her ne kadar zat-ı ülyâ-yı nazikânelerine zahmet olmazsa yarınki gün gündüz saat 6 kararlarında Beykoz'da vapur iskelesinde kain kahvaneye teşrif-i âlilerinin ricasına iptidar ettiğim cihetle ol bapta irade efendimindir. Fi 18 Haziran sene Ahmet. İşin içinde Beykoz bulunduğu halde bile Safter bu Ahmet'le o güzel kız arasında bir münasebetin mevcut olup olmadığı noktasını hatırına getirmemişti. O yalnız bu Ahmet'in kim olduğunu ve kim olabileceğini, davet-i vakanının ne manaya delalet edeceğini düşünmekteydi. Saat 6'da sözleşilen yerde bulunmuş ve kahvede tanıdığı hiçbir kimseyi göremeyince gözünü kapıya dikmişti. Yarım saat sonra bu kapıdan sakalına kır düşmüş, kibar kıyafetli bir ihtiyar efendi ile uşak kılıklı diğer bir genç adam zuhur etmiş ve genci parmağıyla Safter'i ihtiyare irae ettikten sonra çekilip gitmişti. İhtiyar efendi sevgiyle Safter'e doğru yaklaştığı sırada, ''Maşallah beyefendi oğlumuz, davetinize icabetle bizi memnun ettiniz.'' demekle Safter ihtiyarı edep ve terbiyesini gösterir suretle kabul eylemişti. Birlikte birer kahve içilinceye kadar havai sohbetle vakit geçirilmişti. Kahve bomboş olup kahveci de sokakta kahve kavurmaktaydı. Kahveler içildikten sonra ihtiyar efendi Safter'i pederane meşmuli nazar ede ede dedi ki, ''Safter Bey oğlum, size oğlum dediğime gücenmeyiniz. Belki rahmetli pederiniz benden daha merhametli imiştir. Fakat sizi ben de oğlum gibi severim. Telaş etmeyiniz oğlum. Ben size her şeyi anlatacağım. Araştırma, soruşturma kötü bir şeydir ama sizin gibi dar-ı dünyada tek başına kalmış bir zavallı genci mesut etmek için olursa ayıp değildir sanırım. Öyle değil mi? Sizi tahkik ettik. Bütün esrarınıza vakıf olduk. O ne ya?'' ''Bunda kızaracak ne var? Bütün esrarınız dedimse bundan kızıma göz koyduğunuzu ayıplıyorum sanmayınız. Siz gençsiniz, güzelsiniz, zenginsiniz fakat bahtiyar değilsiniz. Kızım da gençtir, güzeldir, zengindir fakat o da bahtiyar değildir. İyi dikkat et oğlum. Bak artık senle benle lakırtı söylemeye başladım. Sözüme iyi dikkat et oğlum. Ben başka babalar gibi dar kafalı adam değilim. Kızımla senin halinizi Cenab-ı Hak birbirine eş yaratmış.'' Kızım terbiyelidir, okuma yazması da vardır, güzel kanun çalar, sesi güzeldir, yaşı henüz 17'dir, basmadı bile. Sen kızımı seviyorsun, yine kızardın. A oğlum bak ben sana nasıl açık açık söylüyorum, bunda utanacak ne var? Bir kızı sevmek ayıp mı? Bahusus o da seni seviyor. Demek olur ki haliniz bir olduğu gibi gönülleriniz de birleşmiş. O halde kendinizin de birleşmesi münasip değil midir? Hele ikrar et bakayım, şu kızımı sevdiğin sahih mi? Safter sıkılmış, terlemişti. Bu suale tasdik ile cevap verdiği halde kendi veya Fahriye hakkında zarar gelip gelmeyeceğini hesap etmekteydi. İhtiyarın maksadı esrarını bu suretle ifşa ettirip bundan bir iş çıkarmak olmasın diye korkmaktaydı. Safter'in tereddüdü görünce ihtiyar daha müşfikane bir tavır ve eda ile dedi ki: "Seni sorguya çekiyorum sanma oğlum. Kızın Fahriye seni seviyor. Çayırda birbirinizi pek çok kereler gördünüz. Ben bunların hepsini tahkik ettim. Eğer sen de onu seviyorsan haber ver ki..." Safter ne olursa olsunu gözüne alarak dedi ki: "Evet efendim, ben de kendilerini seviyorum." Bunun üzerine ihtiyar sevinçle dedi ki: "Hah, gördün mü, bir kere bu iş bu kadar. Ey oğlum, şimdi biz seni tahkik ettik. Fahriye'yi mesut edeceğini anladık. Sen de bizi tahkik et. Fahriye'nin sana münasip bir zevci olup olamayacağını öğren. Fakat sana ben haber vereyim ki kızım hasepçe, nesepçe, terbiyece, servetçe sana layık bir kızdır. Bana Ahmet Efendi derler. Mağazam asma altındadır. Beni her zaman tahkik edebilirsin." Safter sevincinden çıldıracak dereceye gelmişti. Muhterem ihtiyarın bir elini bırakıp öteki elini öpmekte, diline gelen cümlelerle teşekküratını ifaya çalışmaktaydı. 10 gün sonra ise Safter ile Fahriye'nin nikahlanmalarına karar verilmişti. Gerek Safter gerek Fahriye ummadıkları halde böyle yektiriğine bir az zaman içinde nailiyetle kendilerini bahtiyar saymaktaydılar. İlk buluşma gününden tam 50 gün sonra artık birbirinin kaydı nikahına girmiş bulunmaktaydılar. Bir iki hafta sonra da Beykoz'da Ahmet Efendi'nin hanesinde parlak bir düğün bu iki hasretli gönülü kucak kucağa getirip kavuşturmuştu. Bu sırada Safter kurduğu hayallere hakikat şekli vermiş olmak için Nazlı Zerecesi'ni Boğaziçi'nin Rumeli Hisarı'ndan Mesarburnu'na kadar olan kısmında beğeneceği yalı veya köşk veya hanede kendisiyle birlikte bahtiyarane ömür sürmeye davet etti. Bu babda ortaya birçok tasavvurlar ve tertipler konuldu. Fahriye bugün Mesarburnu'nda bir yalı tutunması reyinde bulunmaktayken yarın bir günde koruya yakın bir köşk kiralanmasını teklif ederdi. Bu birçok tasavvurlar ve tertipler içinde en nihayet uygun görüleni bir günde koruya civar bir hane veya köşk bulunduğu halde kiralanmak oldu. Bir gün Fahriye validesi Zehra Hanım'la birlikte bir güne geçtiler. Araya araya koruya yakın, istenilene uygun bir boş hane beğendiler. Hemen ertesi günü Safter Kasım'a kadar kalan 2-3 ay müddet için pazarlık ederek haneyi tuttu. Ertesi günü de İstanbul'un en üstad yorgancılarını eve gönderdi. Safter'in aylık geliri memuriyet maaşıyla birlikte 60 liraya dolmaktaydı. Elinde hazırda olarak dahi düğünden sonra bir 300 lirası kadar kalmıştı. Hanenin döşemesi Fahriye'nin zevkine bırakılmış olmakla onun düşüncelerine ve tertiplerine göre 90-100 liraya bali olacaktı. Fakat bir kere işe başlanıldıktan sonra şu ilave bu ilave derken döşeme masrafı 170 liraya çıkmıştı. Fakat evde hakikaten zevk okşar bir hale gelmişti. Hane bir muntazam bahçe içinde 3'ü zemin katında ve 4'ü 1. katta olmak üzere 7 oda ve asıl binadan hariç 2 uşak odasıyla bir mutfaktan ibaret kutu gibi gayet şık bir şey olduğu halde döşemesi de bu güzelliğe güzellik katmıştı. Selamlığa Hüseyin namında terbiyeli bir uşaklı bir usta ahçı konulmuş, hareme de Server namında küçük bir hadım ağasıyla bir beyaz bir Arap halayık alınmıştı. Safter aylık masrafı 50 lira tutarak her aydan tasarruf edeceği 10 lira ile Ahmet Efendi'nin kendisine tahsis ettiği 20 ve kızına tahsis ettiği 10 yani toplu olarak 40 lirayı masarifi fevkal adaya karşılık olmak üzere biriktireceğini hesap eylemekteydi. Vakayı ilk ayın masarifi tahminine yakın olarak 4000 kuruşa bali olmuş idiyse de sair aylarındaki daha az düşeceği tahmin edilebilmişti. İşte bu haneye yerleştikleri günden itibaren iki genç sevda herver, gönül için cihanın imreneceği bir bahtiyarca yaşayış başlamıştı. Birbirleri olan muhabbetleri gün geçtikçe ve her gün yekdigeri hakkındaki iltifatlar arttıkça artmaktaydı. Hanenin bahçesi zaten gayet muntazamken mahir bir bahçıvanın her günkü nezareti pederanesi sayesinde bir kat daha güzellik kazanmıştı. Sabahları kalktıkları zaman harem bahçesinin serin gölgeli bir kemariyesi altındaki ağaç kanepede birbirlerinin kucağına düşerler ve saatlerce gönül uyuturlardı. Fahriye'nin zaten kemalinde olan cemali ve bu cemal ile mütenasip olan boyu posu gittikçe gelişmekte, gittikçe oynaklığı neşesi artmaktaydı. Bir kelime üzerinde dakikalarca kahkahada karar etmek, her şeyden bir eğlence çıkarmak bu iki genç için bir tabiat olmuştu. Safter'in İstanbul'a indiği günler akşamüstü vapur vakti yaklaştığı zaman Fahriye pencereden bir türlü ayrılamazdı. Beynin uzaktan yaklaşmasını görür görmez hemen kendisini merdivenin alt başına atardı. Safter kapıdan girince kendisini sevgili karısının kolları arasında dudakları altında bulmamak mümkün değildi. Safter de hemen hiçbir gün boş gelmezdi. Mesela bir gün arşın 50 kuruşluk bir kumaştan 5-10 arşın, diğer bir gün 3 liralık bir şemsiye getirirdi. Mini mini servere de asıl hanenin alt katında bir muntazam oda verildi. Üstüne başına gayet ehemmiyet verilmekteydi. Hanımefendi nereye çıkarsa bir halayıkla beraber kendisine refakete memur edildi. Ahmet Efendi ile Zehra Hanım sık sık Mirgün'e gelip günlerce kalmaktaydılar. Birçok kereler böyle aile heyetince uzun uzun gezintiler yapılmıştı. Bu arada bir salı günü sabahleyin saat 7'de 8'de 3 öküz arabasıyla Bendiler'e gidilmiş, orada yemekler pişirilip yenilmiş, masumane ve mesudane eğlencelerden sonra gece de mehtap olmakla saat 3'te 4'te avdet edilmişti. Bir pazartesi günü de akşam saat 9'dan sonra içeri göksuyuna gidilmiş ve yine ailece mesudane eğlenilmişti. Mirgün korusunda, fıstıklı bağında, balta çayırında da bu yolda eğlenceler yapılmaktaydı. Teslim olunmalıdır ki şu hayat tarzı %8-9 kişiye ancak nasip olur saadetlerdendir. Bahtiyar derler onlara ki bu saadetin kadrini bilmeye muvaffak olurlar. Kıymetini elden çıktıktan sonra pişmanlıkla anlamış bulunanlar da asıl bedbahlardır. Hane bulunduğu yer dolayısıyla hem yazlığa hem kışlığa müsait olduğu gibi burada sürülen ömrün tadı damaklarından bir türlü çıkmadığı cihetle kışın ve gelecek yazın dahi buradan ayrılmamaya karar verildi. Kışın da mesudane geçti. Bahusus kışın gece eğlenceleri pek şirindi. Fahriye güzel kanun çalmakta, Safter de vesat derecede keman çalabilmekteydi. Ekser geceleri gönül açan bir ahenkle cümbüşle geçirmekteydiler. Ertesi yaz mesut hayat daha ziyade ilerletildi. Bu namuslu ailenin yaşayışı bütün Mirgün halkının beğenisini ve imrenişini çekmekte. Hele Fahriye'nin iffet ve ismeti en müşkül, pasent, en ayıpçı kadınların bile tahtı teslimi itirafında bulunmaktaydı. Fahriye'nin Safter'e olan muhabbeti bir dereceye gelmişti ki bir saatlik iftirakı cehennem azabı kadar dayanılmaz görmekteydi. Onu göz önünden bir dakika bile kaybetmek istemez oldu. Dudak dudağa dakikalarca kendilerinden geçtikleri pek çok yere vaki olurdu. Mehtaplı gecelerde bahçede saatlerce piyasa ederler ve bu müddet zarfında hemen hiç ağız açmayıp yalnız kendi hissiyatlarının ahengi manevisini dinlerlerdi. Birer kollarıyla birbirinin bellerine sarılmış oldukları halde hemen yanak yanağa denecek kadar sarmaş dolaş yürürlerdi. Arada sırada meydana çıkardıkları sedalar ise iki gözüm mini minim gibi övücü hitaplar, sevinçli çığlıklardan ibaret kalırdı. İkisi de bu lezzeti saadetin sürüp gideceğine kalmış gitmişti. Gafil gençler. O kışta İstanbul'a inilmemişti. Kışın sevinç ve neşesini artıran bir vakayı mesudane ise mini mini Fahri'nin tevellüdü olmuştu. Fakat Fahri tevellüdüyle de bu bahtiyarane ömre bir sarsıntı vermiş oldu. Fahriye güzel olduğu kadar da hüsnü ahlak sahibi kadıncağızdı. Kendi saadetini kocasının saadetinden ibaret bilir, kocasının saadeti uğrunda vakf-ı vücut eylediği cihetle kendisi kocasını mesut eylemeyi biricik arzusu tanırdı. Fakat ne çare ki evlat muhabbeti koca muhabbetinin şiddetini azaltıvermişti. Muhabbetin itivat yani zihnin netice-i meşguliyeti olduğu kabul edildiği halde Fahriye'nin artık hep meşguliyeti zihniyesi hemen Fahriye teveccüh edince eski muhabbetin kuvvetinin zayıflaması olağandır. Fakat Safter eski hissiyatını tamamen ve belki fazlasıyla muhafaza etmekteydi. Fahri 3 yaşına girdi. Ne kadar da güzel bir çocuktu. İnsanın ömrü tabisi müddetince bahtiyarca geçen günlerini birkaç güne münhasır gören tecrübe sahiplerine inanmalıdır. Safter Avrupa'da bir memuriyete tayin olunmuş ve vazife dolayısıyla bu memuriyeti kabule ve evliliğin 4. senesi Tuna yoluyla muhabbetli ailesinden ayrılmaya mecbur bulunmuştu. Bu veda pek hazin olmuş, iki genç birbirine sarılmış kalmıştı. İkisini de bir hafakan almış, gözlerine ateşli bir kuruyuş bürümüştü. Safter'in Fahriye bağrına basması da pek garibane bir manzara hasıl etmekte. Zehra'nın gözyaşları, Ahmet'in meyusane tesliyetleri ise bu manzaranın hüznünü artırmaktaydı. Lloyd vapuru Mirgün önünden geçerken kıyıda ayrılık gözyaşları dökmekte olan gözler, kıç üstünde bir beyaz mendilin yine o suretle yaş dökmekle bulunan gözlerden ayrılmadığını seçebilmekteydi. O geceyi iki tarafında nasıl dayanılmaz işkenceler içinde geçirmiş olacağını şerhe hacet yoktur. Böyle şeylerin anlatılmasına belki okuyucu dayanamaz. Aradan bir hayli zaman geçti. Bir sene, iki sene, üç sene, daha çok, daha çok. Ya muhabbet? Ah! Eğer gözlerden ırak olan gönülden de ırak olursa, mektuplaşma hiç aksamadan devam etmekte ve İstanbul'dan giden her mektubun bir kenarına Fahri'ye ait bir şeyler yazılırdı. Seneler 6'ya, 7'ye, 8'e vardı. Artık mini mini Fahri 11-12 yaşında bir pehlivan olmuştu. Safter'deki sevince sınır ve son yoktu. Fahriye'ye gelince eyvah. Ayrılığın bu derecesi evvel emirde bir çare kadının asab-ı muhabbetine bir yorgunluk vermeye başlamıştı. Fahri'nin muhabbeti o yorgunluğu hafifletmekteydiyse de mağrur-ü zamanla bu bezginlik kendisinin haberi olmaksızın bir lakayt diye tahavül etmişti. Sene 10 olunca Fahriye gönlünü serbest bulmaya başlamıştı. Bir hayli zaman gönlüyle mücadeleye devam etmek istemiş ve fakat tabiatın hükmünü yenmek mümkün olmamıştı. Tam hissiyatının şu buhranlı zamanında da bir tesadüfü meş'umun yuva yıkıcı tesiri kendini göstermeye başlamıştı. İç sıkıntısına mağlup olduğu zamanlar sıklaşmıştı ve bu zamanlar zavallı kadın ölüm sarsıntılarına uğramışçasına azap duyardı. Sokak üstündeki odasının bir penceresi önüne ölü gibi kımıltısız oturur, gözlerini bahçenin çiçeklerine kaptırır, saatlerce bu hali atalette kalırdı. Şu hareketsiz halinde dimağı da uyuşmuş zannolunacak derecede hiçbir şey hissetmez, hiçbir şey düşünmezdi. Yine böyle bir zaman kendinden geçmiş durumdaydı ki gözüne tesadüfen sokaktan geçmekte olan yakışıklı genç bir erkek inişti. Asabından bir ürpermeyle hissiyatı uyanmış oldu. Bakışlarını bu adamın arkasından saldırdı. Maziye ait birçok nazlı hayalat göz önünden geçiyor sandı. Elinde olmadan göğsü kabarıp indi. Sebebini bilmediği halde kendisinde bir ağlama arzusu hissetmekteydi. Hayalini Safter'e kadar eriştirmeye muvaffak oldu. Fakat o hayali epeyce müddet bu noktada tefkik ettiği halde bile hiçbir zevk hissetmedi. Karşısına Safter'in resmini alarak temaşaya başladığı halde bile gönlünde hiçbir fevkalade tesir bulmadı. O gönlün sanki ruhu uçmuş, nuru sönmüştü. Fahriye kendisinde şu tamamıyla değişmeyi fark edince utanmıştı. Beyhude yere hafızasını icbare, beyhude yere o ruhu iadeye, o nuru tutuşturmaya çalışmaktaydı. Hemen birkaç günler mütemadiyen söz edilen genç beyin hemen aynı zamanlarda sokaktan geçtiğinin farkına vardı. Bilinemez ne gibi bir sahih hayalini bu beyin ardına düşürmekte bir istifade aramaktaydı. Bir gün geldi ki beyin de nazar dikkati Fahriye'yi keşfeyledi. Bu sefer diğer bir sebep o, beyin de gönlünden tutup Fahriye'ye doğru yaklaştırmaya başladı. Bu sebeplerin toplu tesirinde elbette bir maksadı müşterek vardı. Bu maksadı müşterek ne olabilirdi? İki gönlü birbirine rabitayı muhabbetle bağlayan sebep her neden ibaretse Emin ile Fahriye'nin hayallerini, fikirlerini yekdiğine meylettiren sebep de ondan ibaretti. Zaman geçtikçe yaratılışça anlaşıp uyuşmaya meyilli olan bu iki dili hassas yekdiğine yaklaşmaktaydı. Bu hızı tadil eden bir mani varsa o da Fahri'ydi. Mamafi Fahri'nin bu tesiri o takarrubu mümkün değil men edemeyecekti. Fil hakika da edemedi. Fahriye bazen bu yeni aşkın başını alıp gittiği yol üzerinde süratin gittikçe arttığını hissedip üzerine düşe gitmekte olduğu felaketli büyük suça henüz daha epeyce mesafe varken kuvayi hissiyatını zorlayıp o cazibeden kurtuluşun çarelerini araştırdı. Fakat heyhat, bir kere o cazibeyle yerinden oynamış olduktan sonra artık irade-i vicdaniyenin ne tesiri kalır? Uğursuz bir kısmet kendisini o felaket alevinde yanmaya mahkum eylemişti. Fahriye'nin gönlü tıpkı pervane gibi göz alıcı bir nura doğru çekime kapılmakta ve o felaket sınırları içine girdiği gibi artık bir daha oradan çıkmanın imkansızlığından gafil bulunmaktaydı. Gerek Ahmet Efendi gerek Zehra Hanım beyninde gizliden gizliye vukua gelmekte olan şu değişikliklerden uzun müddet gafil kalmadılar. Bir taraftan kızın Safter'e meylini idameye, bir taraftan da Safter'i İstanbul'a aldırmak çarelerine çalıştılar. Nihayet ikincisine muvaffak oldular. Ya birincisine? Heyhat. Safdar İstanbul'a geldi. Fahriye'nin sevdalı kucağı için can attı. Fakat aşk timsalı sandığı vücudun sanki ruhu uçmuş, hakikaten bir timsal olarak kalmıştı. Biçare adamın harareti, muhabbeti bir kere kendisi için sönmüş olan o şuleyi bir daha uyandıramadı. Adamcağız bir müddet bekledi. Fahriye'nin hissiyatını eski yerine getirmek için bekledi. Lakin heyhat. Netice pek aşikardı. Safdar Fahriye'yi hala o derece sevmekteydi ki biçare kadını azap vermek korkusuyla bu babde en ufak, en muhik serzenişe bile cesaret edemiyordu. Hakikaten biçare kadın, günün ahvalinden ve muhabbetin kadınlar nezdindeki büyüleyici tesirlerinden haberdar olanlar, Fahriye'de elinde olmadan meydana gelen şu ikinci aşkı kendi hakkında alçaltıcı addedemezler. İşte Safdar da bu kafada bir adamdı. Aylarca cehennemi mülahazalar neticesinde kaynar gözyaşları döke döke Fahriye'nin iradesini eline teslim etmiş ve kendisi elem ve istirabın en taş yüreklisini can yoldaşı edinmişti. Nice seneler içinde mesudane ömür geçirdiği bu civarların manzarasını, acısının artmasına hizmet ettiği cihetle Beyoğlu'nda bir kiralık daireye can attı. Sefilane gamla ömür geçirmeye başladı. Ya Fahriye, vakayı yeni aşkına engel olan maniden kurtulmuş, kamilen serbest kalmıştı. Fakat o mukaddes rabitanın inkitai zavallı kadında yeni yeni elemlere sebep olmaktan geri kalmamıştı. Hayatından usanmış, gönlünü ezip çiğnemek arzusuna düşmüştü. Emin, ara yerden Safdar'ın çıkmasını hayatı için bir kurtuluş müjdesi addetmişse de, bu müjdenin Fahriye'nin kulağına bir takım avazlı uğursuz sesler ulaştırmaya da hizmet eylediğini görünce, arzusuna hat çekmeye mecbur olmuştu. Adeta o ayrılık Safdar ile Fahriye'nin gönülleri arasına bir hendek kazmıştı. Gün geçtikçe bu hendeğin genişliği artmaktaydı. İkisinin hissiyatı hemen uyuşup kaynaşmak, bu uyuşmaya hizmet eden dış tesisinin kuvvetten düşmesi üzerine azar azar eski hallerine dönmeye yüz tutmuş olan kimyasal ilaçlara benzemişti. Mamafih yine birleşmekten geri kalmadılar. Ahmet Efendi ile Zehra'nın Fahriye için olan muhabbetleri bu ikinci izdivaca da tahammül edebildi. Ertesi sene Safdar de şimdiki zevcesi Sıdıka ile evlenmişti. Bu evliliği istekle değil, cebriyle kabul eylemişti. Bu ikinci evliliğinden beri 7-8 sene geçmiş ve meydana 5 yaşında Mühir ile 2 yaşında Nezihe çıkmıştı. Fahriye'nin de Emin'den Lütfi namında bir çocuğu olmuşsa da 9 ayken vefat etmiş ve 2 sene sonra da Emin'in vefat etmesiyle Fahriye 40 yaşında dul kalarak birbiri arkası sırada anasından babasından mahrum olmuştu. 9 seneden beri Fahri ile elemlerini gidermeye çalışmaktaydı. Fahri 21-22 yaşında bir baba yiğit olup yüksek okulların birisinde tahsildeydi. Sık sık babasını ziyarete geldikçe biçare adamcağızın hüzün ve elemini hafifletir giderdi. Safdar ile Fahriye 9 seneden beri birbirinin yüzünü görmemiştiler. Yalnız Fahriye Safdar'ın resmini sık sık karşısına alır, saatlerce düşüncelere dalardı. Tıpkı Safdar gibi o da mazinin tatlı yadigarlarıyla hayali tatlılaştırmayı yegane teselli addederdi. Fahri tahsilini bitirdiğinden istikbali hakkında ciddi bir karar vermek sırası gelmiş ve bunun içinde Safdar ile Fahriye'nin bir müzakeresi lüzumu meydana çıkmıştı. Fahriye bu mülakata can atmakta ve fakat Safdar mümkün olduğu kadar o mülakatı uzaklaştırmak için birçok mecburiyetler görmekteydi. Zihninde bu mülakatın kesin olarak gerektiğine karar verinceye kadar günlerce cehennem azapları geçirmişti. Mevkiini bildiği bir tuzağa yaklaşmakta olan kuş gibi her saatinin kendisini o dehşetli noktaya zor yaklaştırmakta olduğunu görmekteydi. Fahriye'yi hala sevmekteydi. Asıl korkusu da bu muhabbettendi. Yoksa gönlünde Fahriye'ye müsait bir meyil ve teveccüh hissetmiş olmasaydı hiç umursamadan üzerine doğru yürüyecekti. Soğuk kül altında örtünmüş kalmış olan ateşi sevdayı bu mülakat eşip meydana çıkaracak olursa asıl felaketin o zaman alevleneceğini hesap etmekteydi. Birkaç haftayı geciktirmekle geçiştirdiyse de mevzuyu mesele oğlunun istikbaliydi. Binaen aleyh o kadar kaçındığı buluşmayı kararlaştırmaya mecbur olmuştu. Tayin olunan buluşma gününde Safdar, Fahriye, Fahri, Beykoz'da Fahriye'nin hanesinde birleştiler. Safdar eve girinceye kadar sıkıntılar geçirmiş, ölüm terleri dökmüş olduğu gibi bu işkencelerin belki kimisini Fahriye de çekmişti. Safdar ne tarafa baksa maziyi hatırlatan bir nişane görmekteydi. Hanenin tefrişatı, boyası falan hep seneyi izdivacını andırıyordu. Bu temaşalar hissiyatını kabartmakla göz pınarlarına yaşlar biriktirmekteydi. Fahriye başına bir örtü almış, gözlerinde biriken katreleri menziliyle silerek kurutmaya çalışmaktaydı. Safter gözlerini yerden kaldırıp da Fahriye'nin yüzüne göz ucuyla bakmaya cesaret edemiyordu. Fahriye ise yalvaran bakış ve tavırlarıyla göz ucuyla bakmasını dilemekteydi. İkisini de bir heyecan almış, sesleri titremekte bulunmuştu. Fahri'nin istikbali mevkii müzakereye konuldu. Fakat söyledikleri sözlerin ahengi zapt-ı hıfz edecek olsa Safter'de bir affetmek isteyen bir şikayet, Fahriye'de bir sevdalı af dileyiş zuhur ederdi. İstemedikleri halde ikisi de bir zevk-i ruhaniyeye kapılmış gitmişti. Bir münasebetle Fahri dışarı çıktığı zaman Fahriye her türlü basiret ve ihtiyatı ayaklar altına alarak yalvarırcasına bir eda ile dedi ki ''Yüzüme bir kerecik olsun niye bakmıyorsunuz?'' Safter'in gözleri elinde olmayarak Fahriye'nin çehresine teveccüh etti. Yine derhal yere indi. Şu süratli bakış Safter'in heyecanını arttırmış oldu. İçinden bir hala güzel demişti. Evet, Fahriye hala güzeldi. Yaşı 40'a varmış, bunca hüzün ve elem çekmiş olduğu halde yine hala güzeldi. Belki daha semizlemiş, rengi daha açılmıştı. Safter boşanmaya zorlanıp duran gözyaşlarını bir türlü zapt edemedi. Adeta hüngür hüngür ağlamaya başladı. Fahriye de ağlamaktaydı. Bu iki bedbaht bunca yıldır biriken acı gözyaşlarını sessizce akıtarak biraz müsterih oldular. Fakat ne fayda? Olan oldu, geçen geçti ve bir kalemde yazıldı.